Hukuk Güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel.
95.0 Açık Radyo'da yine bu ayın özet hukuk olaylarını konuşacağız. Gündem çok yoğun, gündem çok kalabalık ve ümit bakalım bunları yetiştirmeye vakti yetmiş mi? Ümit'ciğim hoş geldin. Aynur Hanım'la sizi dinliyoruz. Arada sırada belki size katılabiliriz değil mi Aynur Hanım?
İnşallah.
Tamam. Herkese merhaba tüm Açık Radyo dinleyicilerine de. Tabii artık zannedersem kaçıncı program oldu bilmiyorum ama artık bu bizim sabit bir giriş cümlemiz oldu. Yani bu ayda geçen ayın gündeminden elbette ki daha yoğun bir hukuk gündemiyle yine karşı karşıyayız.
Bu arada bir şey söyleyeyim Ümit'ciğim.
Tabii.
Aslında Açık Radyo'da yeni yayın dönemine geçiyoruz yani. Onu da söyleyeyim. Bu şunu gösteriyor ki Açık Radyo'da yerin sağlamlaşmaya başladı yani.
Evet, ama hala ele geçiremedin bak. Ayda bir kere gelebiliyorsun.
Neyse.
Zamanı çalmayalım. Önemli
yani, bir şey. Evet yani şöyle yine bir yoğun bir gündem. İlk önce tabii ki Açık Radyo dinleyiciler özellikle bu programı dinleyen, sürekli takip eden dinleyiciler için çok kısa bir hatırlatmayla başlayayım. Hani Eylül ayında programda ne konuşuldu diye. İstanbul Barosu seçimleri vardı ve orada genel kurulda aday olan grupların başkan adayları hepsi Eylül ayı içerisinde, neredeyse hepsi diyeyim, programa konuk oldu ve sonrasında da yine divan başkanlığı yapmış olan meslektaşımız konuk oldu. Bundan dolayı çok bu konuya değinmeyeceğim. Zaten çok ayrıntılı olarak tartışıldı, konuşuldu. Merak edenler yine podcast üzerinden dinleyebilir. Tabii şimdi Türkiye Barolar Birliği seçimi olacak. Zannedersem bir sonraki ayda o ayın ilk haftası olması gerekiyor genel kurulu. Biz yine bu konuya ayrıntılı bir şekilde konuşma imkanımız olacak. İsterseniz ilk önce Resmi Gazete ile başlayalım. Yani Resmi Gazete, yine daha önceki programlarımızı takip edenler yakından bileceği gibi, Resmi Gazete'nin büyük bir yükü yine acele kamulaştırma kararlarıyla. Çok sayıda acele kamulaştırma kararı var, riskli alan kararları var. Fakat bunun dışında geçen ay tabii ki Açık Radyo dinleyicilerinin etraflıca tartışma fırsatına sahip olduğu ve derinlemesine analizlerin yapıldığı Paris İklim Anlaşması yürürlüğe girdi. Bu Resmi Gazete'nin en önemli haberlerinden birisiydi. Fakat diğer dikkat çekici haber, hatırlarsanız gümrüğünün ve EYTT garajlarının olduğu bir bölge vardı. Büyük bir araziydi. 286 bin 300 bin arasında bir metrekarelik arazi bu. Cumhurbaşkanı daha önce bu araziye ilişkin millet bahçesi olacağını duyurmuştu. Fakat tam da Ekim ayının ilk günü yayınladığı Cumhurbaşkanı kararıyla burayı İmara açtı ve 20 kat izni verildi. Tabii ki en son demeçlerini hatırlayacaksınız. Cumhurbaşkanı bundan sonra yatay mimari çerçevesinde de projelerimizi hazırlıyoruz demişti. Ama hem millet bahçesi sözünü verdi, hem de yatay mimari sözünü verdiği alanda 20 kat imar izni verildi. Bu da dikkat çekici olan kararlardan birisiydi. Zannedersem yanlış olmaz yani Ekim ayı özellikle yani hukuk devleti, hukuk mu hani nerede, gören varsa iki kez kapıyı çalsın şeklinde karikatürize edilebilecek tartışmalara şahit olduk. İlk önce Açık Radyo dinleyicilerinin de çok yakından takip ettiği HSK üyesi Hamit Kocabey'in istifası geldi. Bu, yani buraya kadar herhangi anormal bir durum yoktu. biliyorsunuz aslında istifa müessesesi daha önceki programlarınızda hatırladığınız gibi aslında memleketimizde kaldırılmıştı. Genelde istifa etmek değil görevden affını istemek gibi bir durum vardı. O da ancak Cumhurbaşkanı'nın kabulüne bağlıydı. Fakat bu sefer HSK'dan ilginç bir istifa haberi geldi. Çünkü ilk önce iddialar neden istifa sorusunun cevabına ilişkin iddialar sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. Haberler çıktı buna ilişkin olarak. Devlet Bahçeli'nin HSK üyesi Hamit Kocabey'in makamına çağırıp istifasını istediği haberleri dolaştı. Ya, inanmak istemediğimiz bir haberdi ama ertesi gün Hamit Kocabey yaptığı açıklamayla genel başkanımız ile yaptığımız istişare sonucu istifa etmiş bulunmaktayım şeklinde beyanatta bulundu. Tabii ki bu çok ilginçti. Yani bağımsız olması gereken bir yargının ve yargının bütün o üzerinde atama ve benzeri diğer disiplin kararlarını alabilen, bu yetkiye sahip olan bir kurumun üyesinin doğrudan genel başkanımız ile yaptığımız istişare sonucu beyanında bulunması çokça tartışıldı. Fakat iddialar daha da ilginç, endişe vericiydi. Çünkü Menzil tarikatına yakın olduğu iddia edildi Hamit Kocabey'in ve MHP'lilerin yerine tarikata yakın kişileri hakimlik sınavında kayırdı iddiaları geldi. Hatta MHP tarafından bir liste gönderildi ve bunun da %90'ının hakimlik sınavında elendiğini bunun da özellikle parti tarafından tepki çektir. Şimdi bu tabii ard arda gelen bu iddiaların hepsi ciddi endişe verici iddialar. Hatırlayın Kocabey aslında aynı zamanda Devlet Bahçeli'nin avukatlığını da yapan eski bir meslektaşımızdı. 4,5 yıldır HSK'da görev yaptı. Bu görev süresince hangi konularda kendisinden ricada bulunuldu veya talimat verildi öğrenme hakkımız olduğunu düşünüyorum. Bu sorunların hala cevabı ne yazık ki boşlukta asılı durmaya devam ediyor. Diğer bir konu yine çokça tartışılan bir konu Kavala'ya ilişkin büyükelçilerin yaptığı açıklamayla başlayan tartışmaydı. Tabii bizim programımız açısından asıl önemli olan burada Kavala davasında ihlal olduğu uluslararası hukuk merci olan bir kurum tarafından zaten tespit edilmişti Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından. Bu kararların uygulanmasını istemek uluslararası hukukun ve Anayasa 90. maddesinin zaten yerine getirilmesi demekti. Fakat hiç de böyle karşılanmadı. İçişleri Bakanı, Cumhurbaşkanı, ondan sonra yani hatırlayamadım çeşitli bürokratlar açıklama yaptılar ve büyükelçilerin yargıya tavsiye ve telkinde bulunmaması gerektiğini, bunun kabul edilemeyeceğini, herkesin aklını başına almasını gerektiğinde ifadeler kullandı. Tabii bu tahmin edeceğiniz üzere herkesin aklını başına alsın açıklaması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ait bir açıklama. Tabii bu daha da ileri gitti. Hatta Bahçeli de, Devlet Bahçeli de yaptığı grup toplantısı konuşmasında Kavala'nın cezalandırılmasıyla beraber aynı zamanda da vatandaşlıktan da çıkarılması gerektiğini ifade etti. Osman Kavala da tüm bunların üzerine bir açıklamada bulundu. Bu açıklamasında bu şartlar altında adil bir yargılanma yapılmasına imkan kalmadığından bundan sonraki duruşmalara katılmamın ve savunma yapmamın anlamsız olacağına inanıyorum. Haksız da değil gibi zannediyorum. Ne dersiniz?
Ümit'ciğim, Kavala'nın açıklamasını çok yerinde buluyorum. Ama özellikle büyükelçilerin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarından sonra komisyonun Türkiye hükümetine karşı verdiği kararlar, uyarılardan sonra büyükelçilerin ayrıca böyle bir açıklama yapmalarını da çok çok da ben içime sindirmiş değilim. Hükümet de sanıyorum, ya biz bir bağımsız devletiz, büyükelçiler bizim ne yapacağımıza karar veremez anlamında bir siyasi polemik konusu oldu. Oysa en ciddi ve en ağır eleştiriler komisyondan gelmişti diye düşünüyorum. Yani mahkeme kararından sonra. Kavala'nın tutumu ise bana göre çok yerinde. Çünkü bir anlamı yok. Orada hakikaten konu mankeni olarak çıkıp görüntülenmekten başka bir işe yaramıyor. Çok doğru ve yerinde buluyorum Kavala'nın tutumunu.
Yani şöyle bir şey, yani kısmen katılmakla beraber tabii sadece hani diğer konulara geçmek için şeyini söyleyeyim. AYİM'in verdiği bir karar var. Anayasa 90. madde uyarınca uygulanması gereken bir karar. Keşke bunu hiç kimseye bırakmadan zaten anayasamızın gereği olarak uygulansa ve bu tartışmalar yaşanmasa. Ama çok uzun süredir içeride tutuklu olan bir kişi hak ve özgürlüklerinden yoksun bırakılmış ve bugün artık mahkemede savunma yapmama bile gerek kalmadı şeklinde açıklama yapmak durumunda kalıyor. Tam da bununla bağlantılı olarak AYİM demişken en son önemli bir karar verdi Cumhurbaşkanı'nın hakaretle ilgili. Fakat şöyle bir manzara çıktı karşımıza. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi neredeyse şu anki rejimin temeli olan tüm ceza kanunu maddelerine ilişkin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı karar vermiş oldu. Yani bu temeli oluşturan en temel maddelerin hepsine ilişkin bir ihlal kararı oluşmuş. Mesela örgüt üyeliğine bakalım, TCK 314'de Selahattin Demirtaş kararında ihlal kararı çıktı. Yine örgüte yardıma bakarsak TCK 227 maddesinde İmret kararıyla beraber ihlal kararı geldi. Örgüt adına suç işlemede yine TCK 226'da ışık kırık kararında bu madde eleştirildi. Buna ilişkin tespitlerde bulunuldu. Yine milleti devleti aşağılama suçu olan TCK 301 kararın TCK 301 maddesi burada da Akçam kararında yine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden ciddi eleştiriler geldi. Bununla beraber de en önemli konulardan bir tanesi işte bu ay içerisinde verilen Cumhurbaşkanı'na hakaret TCK 299 Şorli kararı oldu.
Ümit'ciğim bu 299. maddeyle ilgili ve detaylarıyla ilgili ikinci bölümde zaten izleyicilerimize de söylemiş olalım. İkinci bölümde Aynur Hanım ve Duygu Köksal, İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkez Başkanımız bu değerlendirme yapacaklar. Hakikaten 299. maddeyle ilgili verilen bu karar çok önemli bir karar.
Ben hızlıca geçiyorum ikinci bölümde tartışılacağı için. Sadece 54. paragrafında bir tespitin altını çizerek aynen diyor ki devlet başkanına yönelik hakaretin özel bir düzenleme ile daha ağır cezalandırılması ilki olarak sözleşmenin ruhuna uymadığı gibi devlet başkanının itibarının korunması yolundaki kamu yararı da ifade özgürlüğü karşısında özel bir koruma sağlanmasını meşru kılmaz. Bir diğer konu da tabii ki yine tartışma, popüler tartışmalardan bir tanesiydi. Yine hukuk etrafında döndü. Hukuka aykırı emri yerine getirmeyin şeklindeki Kılıçdaroğlu'nun açıklamasıydı. Bu açıklamanın hemen arkasından Kılıçdaroğlu'nun kamu görevlilerini tehdit ettiği iddiasıyla Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı suç duyurusunda bulundu savcılar. Şimdi bu da ilginçti çünkü Anayasa 137. madde çok açıktı. Hatırlarsak Anayasa 137. madde konusu suç teşkil eden emir hiçbir surette yerine getirilemez. Yerine getiren sorumluluktan kurtulamaz. Bunu hatırlatmak nasıl bir tehdit oluşturdu açıkçası anlamadık. Bir sonraki ay içerisinde zannedersem soruşturma ile ilgili yine haberler adliye koridorlarına yansıyacaktır. Biz de bunu Açık Radyo dinleyicileriyle paylaşacağız.
Tabii bu anayasal düzenlemenin dışında aynı zamanda Türk Ceza Yasası'nda da buna ilişkin kanunsuz emrin yerine getirilemeyeceğini veya suç oluşturulmasını şu an eylemi hukuka uygun hale getiremeyeceğine ilişkin, öyle değil mi Aynur Hanım? Böyle bir düzenleme de var.
Tam ya bu kadar da olmaz artık derken kim girdi devreye, tahmin edeceğiniz gibi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Süleyman Soylu, inanmayacaksınız. Tabii ki inanacaksınız, izlemişsinizdir çünkü dün itibariyle. Metruk binaları yıkımı için mahkeme kararını beklemeyin. Siz yıkın, karar arkadan gelir. Gece vakti yıksanız bile biz nereden bilelim şeklinde bir açıklama yaptı. Ya yani yaptı, gerçekten yaptı bu arada. Hani belki izlememiş olanlar şey olabilir, gerçekten söyledi bunu.
Ama yani İçişleri Bakanı'nın ben hukuk fakültesini bitiren bir kamu görevlisi olmadığını düşündüğümde bunu anlayabiliyorum da, hukuk fakültesini bitirmiş bir takım tepedeki yetkililer var, bazı yetkililer. Onlar da buna benzer bir tutumda. Ben onlara inanamıyorum. Yani Süleyman Soylu'nun söylediklerini, hukukla ilgili, yargıyla ilgili söylediklerini doğrusu hiç ciddiye aldığım falan yok. Bana bütün açıklamalar komedi gibi geliyor çünkü bana.
Ama iki maddeyi hatırlatmakta fayda var. Bir tanesi TCK 214. Suç işlemek için alenen tarihte bulunan kişi 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Diğer bir madde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu. 65. madde, korunması gerekli taşınmaz varlıklarını kasten yıkan 2 yıldan 5 yıla hapis cezası ile cezalandırılır. Olur ya, bizi dinleyen muhtarlar vardır. Hani en azından hatırlatma yapalım. Bir gece vakti yıkarım, karar arkadan gelir şeklinde en azından beyana ilişkin olarak. Türk tipi başkanlık sisteminin biraz bilançoları çıkıyor yavaş yavaş. Çokça tartışılmaya başlandı parlamenter sistemin dönüş ve diğer alanlarda. Açıkçası çıkan rakamlar yürütmenin açık bir şekilde yasamayı baskıladığını bir kez daha gösterdi. Biz de programlarımızda sıkça bunu vurguluyoruz. Sistem ilk 3 yılında Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin getirdiği madde sayısı 2461 olarak ifade edildi. Kanunların getirdiği madde sayısı ise 2427. Bu arada da ne kadar çok maddenin geldiği konusunda da ayrıca bir parantez açmak gerekir. Kamu görevinden ihraçlar hala devam ediyor. Bu bir OHAL yetkisiydi. Hani o hemen Temmuz sonrası alınan şeydi. Fakat yeniden uzatıldı. Hatırlayacaksınız, aslında en son 2021 Temmuz'unda sona erecekti. Fakat çıkarılan torba yasayla bir yıl daha uzatıldı. Şimdi bu olağanüstü yetkinin mağdurları sağlık çalışanları oldu. 6 sağlık çalışanı bakan onayıyla ihraç edildi. Tabip odası ve konuya ilişkin sendikalar açıklama yaptılar ve kişilerin savunma haklarını kullanamadan ihraç edildiklerini, kurum içinde komisyonların bu kararı verdiklerini ve bir üst mercinin de itiraz mercinin bulunmadığını belirttiler. İlginç bir, yine bu ihraçlarla ilgili, Pendik Belediyesi'nden ihraç edilen bir belediye çalışanı dosyasından geldi yine adliye koridorlarında. Çünkü bu kişi OHAL komisyona başvurmuştu. İlk önce ihraç edilme gerekçesine ilişkin bir açıklamaya ulaşamamıştı. Fakat dosyasından kişinin HDP Demokrasi Platformu çağrıcıları başlıklı yazının altında ismi olması bir gerekçe olarak gösterildi. Hatta AKP ile ilgili muhalif olan paylaşımlarda bulunması da yine ihraç gerekçesi olarak belirtildi. Dosyada avukatı tarafından paylaşıldı. TÜKVA tartışmaları Ekim ayına yine çokça damga vurdu. 81 ilde örgütlü ve 38 öğrenci yurdu olan bir kurumdan bahsediyoruz. İlk önce Büyükada'daki kiraladıkları alana ilişkin İBB'nin davayı kazanmasına rağmen oradan tahliye edilememesi üzerine tartışmalar başladı. Daha sonra gazeteci Metin Cihan'ın paylaşımlarıyla gündeme geldi. Fakat hala açılmış bir soruşturma haberi duymadık. Atlamış olabiliriz. Fakat şu ana kadar en azından son şeyde de baktık, rastlayamadık. Fakat meclis başkanı bir açıklama yaptı. TÜKVA hakkındaki iddialarla ilgili olarak verilen yüzden fazla meclis araştırması ile yazılı soru önergesinin işleme alındığını duyurdu. işleme.
Ama TÜGVA bir açıklama yaptı. Bu kayıtların gerçek olmadığını, uydurma olduğunu, sahte olduğunu söyledi. Bunu da söyleyeyim.
Tamam, evet, doğru, haklısınız. Onu da belirtmiş olalım. Fakat tabii ki hala soruşturma yok ve hala bir komisyon kurulmuş değil, sadece işleme alınmış durumda. Bu arada iade KONDA'yla, iade KONDA'ya bir araştırma yaptırmıştı. Bunun raporu yayınlandı ve bu raporda araştırmaya katılanların %69'unun adalete güvenmediği tespiti yapıldı. %72'si ise insanların haksız yere tutuklandığını söylemiş. Araştırmada bir yanlışlık olabilir mi? Emin değilim yine de. Ama oranlar gerçekten çok çok yüksek. Siyasi cinayetler tartışması yine Ekim ayındaki gündemlerden bir tanesiydi. Onunla beraber yine adliye koridorlarına bakarsak, adliye koridorlarında ilk dikkatimizi çeken en şöhretlilerden birisi Melih Gökçek'ti. Melih Gökçek tam da Eylül ayının son haftasında adliyeye gitti ve şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Ve Gülen yapılanması ile ilgili bir soruşturmaydı bu. 17-25 Aralık öncesinde herkesin olduğu kadar benim de bu yapı içerisinde şahıslarla tanışıklığım olmuştur beyanında bulundu. 10 Ekim katliamı davasının 6. yılını geride bıraktık. Yine yapılan açıklamalarda ihmali olan tek kamu görevlisinin yargılanmadığının altı çizildi. Ne yazık ki ailenin yaptığı anmaya da polis çok şiddetli bir şekilde müdahale etti. Kaydımızın yapıldığı bugün, yani çarşamba günü Kobani davası devam ediyor Ankara'da. Daha önce Yüksekdağ beyanlarda bulunmuştu. Bugün de Demirtaş, Selahattin Demirtaş mahkemede beyanlarda bulunuyor. Konya katliamı soruşturması ile ilgili bir haber geldi adliyelerden. Yine hatırlarsınız, 2021 Temmuz ayında Dedeoğulları ailesinin evi basılmış ve aynı aileden 7 kişi öldürülmüştü. Ailenin avukatı da soruşturmayı birçok avukatla beraber takip etmek için avukatlara yetki belgesi vermişti. Bu genelde yapılan bir şey. Bu avukatlar da bu yetki belgesiyle beraber UYAP üzerinden dosyayı incelemek için talepte bulunmuşlar. Savcılık konunun etnik boyuta taşıma gayretinin olduğunu, dosyadaki bilgi ve belgelerin bu amaçla kullanılma ihtimali var diyerek talebe ilişkin tereddüt oluştuğunu belirterek Adalet Bakanlığı'na yazı yazıp izin verip izin vermeme konusunda görüş istemiş. Bakın ki Adalet Bakanlığı da yargı yetkisine giren konularda bakanlıkça görüş bildirmemiz mümkün değildir demiş. Yani savcının herhalde Anayasa 138. maddeyi yeniden hatırlaması gerekiyor. Neydi o? Hiçbir organ. Hiçbir organ mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez. Ve yine yargı yetkisi Türk milleti adına bağımsız mahkemeler.
Bakanlık bu maddeyi iyi ki hatırlamış. Genelde mesela Anayasa 90 ve sonu bunları hiç hatırlamıyorlar da bu 138'i neyse hatırlamış.
Hendek davası vardı. Hendek davasını hatırlayacaksınız. Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında 7 kişi patlama meydana gelmiş. 7 kişi hayatını kaybetmişti. 127 kişi de yaralanmıştı. Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın 5. duruşması yapıldı. Duruşmada bilirkişi raporun tekrar alınmasına ve kişi talebin reddine karar verildi. Tutuklu sanıkların da tutuk halinin devamına karar verildi. Fabrika sahibi ve müdürü tutuklu bu arada. Tabii ki duruşmada ilginç bir beyan tutuklu sanık patrondan geldi. Tutuklu sanık patron mütalaya karşı şunu söyledi: benim içeride olmam kimsenin işine yaramaz. Çıksam herkesin mağduriyetini gidereceğim. Yaşamak ve ölmek kaderdir demiş. Söylenecek üzerine herhalde çok fazla söz yok. Suruç davası yine vardı. Suruç davası 22 Ekim'de görüldü. Tek tutuklu sanık vardı, Yakup Şahin. 34 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Fakat bir diğer yine Suruç katliamı ile ilgili olan kararda şeyden geldi, Anayasa Mahkemesi'nde bu önlem almayan emniyet müdürünün ihmali olmadığına karar verildi. Oysa ki emniyet müdürü patlamadan 7 gün önce ilçede önleme araması yapılması kararını uygulamamış ve canlı bomba uyarısını yok saymıştı. Suç ceza hakimliği, Anayasa Mahkemesi suç ceza hakimliği kararının somut hiçbir yaşamsal tehdide dayanmadığını belirtti. Kararın gerekçesinde, yani suç cezanın arama yapılması, önleme arama yapılması kararın gerekçesinde milli güvenlik ve kamu düzeninin, başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, yasak her türlü silah ve patlayıcının tespiti gerekçesi yer alıyordu. Fakat buna rağmen emniyet müdürü önleme araması yapmamıştı. Anayasa Mahkemesi'nde bunda bir herhangi şeyi görmedim. Son 5 dakikada iki tane başlıkla toplamaya çalışayım. Araya gitmeden önce bir tanesi cezaevleri konusu. Cezaevlerinde yine hak ihlalleri iddiası var. İlki anneleriyle birlikte kalan çocuklara ilişkin. 345 çocuğun 0-6 yaş arasında anneleriyle birlikte cezaevinde kaldığı belirtiliyor. Ne yazık ki bu kişiler için gerekli yaşamsal koşulların sağlanmadığı, mekansal uygunluğun sağlanmadığı, çocuk doktorlarının olmadığı gibi çeşitli ihlal iddiaları var ve bunlar raporlaştırılmış durumda. Bu ayda buna ilişkin iki rapor yayınlandı. Ayşe Özdoğan, 4. evre kanser hastası, infaz için cezaevine gönderildi. Onun infazı ile beraber bir şekilde basın açıklaması yapılıp bunun bir ihlal olduğunu, hani olmaması gerektiği söylenirken tekrar hasta tutuklu ve hükümlüler konusuna dikkat çekildi ve Türkiye'de Euronews'un haberine göre 604'ü ağır, en az 1605 hasta tutuklu ve hükümlünün olduğu belirtildi. Dünya gündemiyle bitirelim. Pandora Papers dünya gündeminde özellikle Ekim ayında çok konuşuldu. Bizden de bu şey içerisinde Rönesans Holding gibi, Çalık firması gibi kurumlu firmaların isimleri dile getirildi. Fakat bununla beraber de hatırlayacaksınız, bizde buna ilişkin bir mevzuat düzenlemesi yapılmıştı. Vergi cennetlerine para transferlerinde %30 gelir vergisi zorunluluğu gelmişti. Fakat hala vergi cennet listesi açıklanmadığı için bu düzenlemede uygulanmıyor. Bunu belirtmek lazım. Son olarak da 93'lük Nazi yargı önüne çıktı. Yani yargılanmak dediğiniz şey her an olabilir. Bunu unutmamak lazım. Hatırlayacaksınız, Almanya Yahudi soykırımından tam 70 yıl sonra Auschwitz'te toplama kampında çalışan eski Nazi subayını yargılamaya başladı. Bu Nazi subayı çoğu kişinin aksine eski anılarını yazdı. Tanık olduğu vahşeti tüm ayrıntılarıyla basına anlattı. 2005'te verdiği bir röportajda hain Yahudiler gaz odalarına götürülürken hiçbir şey hissetmediğini söyledi. Yargılama devam ediyor. Bir sonraki ayda buna ilişkin ayrıntıları tekrar paylaşmaya devam edeceğiz. Zannedersem ben de süremin sonuna geldim.
Teşekkürler.
Evet, çok teşekkürler için. 95.0 Açık Radyo'da hukuk güvenliği programına devam ediyoruz. İkinci bölümde geçtiğimiz hafta herkesin çok konuşup tartıştığı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bir kararı var. Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesindeki Cumhurbaşkanı'na hakaret suçuyla ilgili ve bu konuda kendisi Cumhurbaşkanı'na hakaretten mahkum olan Vedat Çorli isimli yurttaş iç hukuk yollarını bitirdikten sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmiş. Gerçi hükümetin savunmasında iç hukuk yollarının bitmediğine ilişkin bir itiraz da var. Ama buna rağmen bir ihlal kararı var. Esasen şunu Duygu Hanım'a soralım istiyorum bu bölümde. Esasen işte Türk Ceza Kanunu'nun 125. maddesinin 3. fıkrasında kamu görevlilerine hakaretle ilgili bir düzenleme var. Ve 299. maddede Cumhurbaşkanlığına hakaret suçu ayrıca düzenlenmiş. ve İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde bu düzenlemenin anayasaya aykırılığına ilişkin bir karar verilmişti ve dolayısıyla Anayasa Mahkemesi'ne dosya gönderilmişti ve Anayasa Mahkemesi 125. maddenin 3. fıkrası yanında kamu görevlileriyle ilgili ayrıca Cumhurbaşkanı'na hakaretten dolayı bir madde düzenlemesi olmasının ve hatta işte kamu görevlilerine hakaret incelemesi yapılırken veya değerlendirmesi yapılırken ifade özgürlüğünün yöneticilere karşı, yönetenlere karşı, kamu görevlilerine karşı sınırlarının daha geniş olması gerektiğine ilişkin savunmalar ve iddialar da yerinde bulunmamıştı. Ama arkasından işte bu son kararla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 299. maddeyle ilgili verilen iç hukuk kararlarının ifade özgürlüğünü kullanma konusunda engelleyici bir düzenleme olduğunu, hatta bunun tazminatla geçiştirilemeyeceğini, bu düzenlemenin Avrupa standartlarına veya AİHM standartlarına uygun hale getirilmesini de karara bağladı, değil mi Aynur Hanım?
Evet, zamanımız çok dar olduğu için ben Duygu Hanım'a öncelikle olayı özetlemesi konusunda söz verelim diyorum. Çünkü 3 Kasım 2017'de Anayasa Mahkemesi bu kişinin, Vedat Bey'in başvurusunu açıkça dayanaktan yoksun bulmuş ve kabul edilemez vermiş. Dolayısıyla Facebook paylaşımlarından dolayı verilen bu 11 ay 20 günlük ceza ile ilgili ifade özgürlüğünün ihlaline yönelik bir karar var ve ilginç olan Türkiye'li yargıcın, Türk yargıcın Saadet Yüksel'in de ihlal yönünde oy verdiği kararın oy birliğiyle verildiğini görüyoruz. Söz sizde efendim, nasıl değerlendirmek istersiniz bu kararı?
Çok teşekkürler. Az önce Bahri Bey'in bahsetmiş olduğu Anayasa Mahkemesi'nin iptal talebini reddettiği tarih 2016'nın sonu, Aralık 2016. Karar yanlış hatırlamıyorsam Ocak 2017'de resmi gazetede yayınlanmıştı. Yani 299. maddenin, ceza kanunumuzdaki 299. maddedeki Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu açısından 125, yani hakaret suçunun yanında ayrıca böyle özel bir korumanın da bulunmasına ilişkin olarak yapılan bu maddenin iptali başvurusu reddedilmişti. Fakat bunu şu şekilde yorumlamak daha doğru olacaktır diye düşünüyorum. Bu karar yayınlandıktan sonra bir referandum oldu. Ve burada altı çizilmesi gereken noktalardan bir tanesi de o. Bunu şimdi bu karardaki az önce Bahri Bey'in altını çizmiş olduğu tazminatla yetinmedi. Bu maddeyi uyumlu hale de getirin dedi Anayasa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, vurgusunun aslında ne kadar yerinde olduğunu ve ne kadar Anayasa Mahkemesi önüne de götürülebilecek şekilde yeni adımlara vesile olması gerektiğinin bir işareti. Çünkü referandumla biliyorsunuz partili bir cumhurbaşkanı statüsüne geçildi ve dolayısıyla her ne kadar Anayasa Mahkemesi tarafından iptal davasında iptal talebi reddedilmiş olsa da 2017'nin başında yayınlanan kararla daha sonra gerçekleşen anayasa değişikliği sonrasında artık Cumhurbaşkanı'nın statüsünün de o tarihteki Anayasa Mahkemesi'nin değerlendirme yapmış olduğu durumla aynı olmadığı dikkate alındığında benim bir hukukçu olarak bu duruma bakış açım, Anayasa Mahkemesi'nin de 299. maddeyi 10 yıllık süreye tabi olmaksızın, çünkü normalde iptal konusu reddedilen Anayasa Mahkemesi tarafından başvurularla alakalı olarak soyut norm denetiminde 10 yıl geçmedikçe bir daha Anayasa Mahkemesi önüne gidemez. Ancak bu şekilde bir yorum yapılarak hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları hem Anayasa Mahkemesi'nin son dönemde vermiş olduğu kararlar, çok kısa onların da altını çizeceğim çünkü çok önemli, Anayasa Mahkemesi'nin bakış açısının da nasıl değiştiğini aslında hukuken gösterebilmek anlamında bu tip davalara. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi önüne 299. madde ben götürülebilir kanaatindeyim. Tabii Anayasa Mahkemesi'nin iptal yoluyla tekrar bu maddeyi incelemesine, işte 10 yıl tartışmasına girmesine vesaire gerek var mı? Hayır, tabii ki yok. Bir yasal değişikliğin yapılmasının önünde hiçbir engel yok. Aynen Fransa'da olduğu gibi. Neyi kastediyorum Fransa'da olduğu gibi derken? Fransa'da da E.ON Fransa kararı vardır, meşhur Cumhurbaşkanı'na hakaret davası. Hani Sarkozy zamanın Cumhurbaşkanı'na kullanılan, bir vatandaş tarafından kullanılan bir ifade sebebiyle, hakaretamiz bir ifade sebebiyle Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan kendisine, o tarihte Cumhurbaşkanı hakaret Fransız Ceza Kanunu'nda da suçtu. O tarihteki ceza kanunun uygulamasıyla kendisine verilmiş olan sembolik de olsa para cezasının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine karar vermişti. Bakınız, altını bir noktanın çizeceğim. O kararda, bu kararda, Vedat Şorli kararında olduğu gibi bir 46. madde de yoktu. Yani Fransa için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi E.ON davasında mevzuatını değiştir de dememişti kararında, bizde olduğu gibi. Fakat buna rağmen Fransa'da aynı yıl, bakınız E.ON kararının tarihi 2013'tür. Fransa'daki yasa değişikliğiyle ceza kanunundaki Cumhurbaşkanı'na hakaret suçunun kaldırıldığı tarih 2013'tür. Aynı yıl. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını aynen uygulayıp mevzuata yansıtmışlardır. Ve bundan sonra da, o tarihten sonra meydana gelecek bu suç sebebiyle ifade özgürlüğüne ilişkin ihlal iddialarının bertaraf edilmesini sağlayacak bir değişiklik gerçekleştirmişler. Yalnız şunu da söyleyeyim, bu da çok önemli. Cumhurbaşkanına hakaret zaten o tarihte de hapis cezasıyla karşılık bulabilen bir suç tipi değildi Fransa'da. Şimdi de zaten hakaret suçuna baktığımız zaman da ağır hakaretler dışında, yani basit ağır hakaret, onlarda öyle bir nitelendirme var. Hakaret ve ağır hakaret, ikili bir ayrım yapıyorlar. Hapis cezası söz konusu değil zaten. Orada tamamen para cezasıyla bu konuyu çözmüşler. Bizde de yasal mevzuat değişikliği önünde herhangi bir engel yok. Hiç Anayasa Mahkemesi'ne, soyut norm denetimine dahi gitmeye gerek yok. Fakat geldiğimiz noktada durum ne?
Buyurun. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu kararının ayrıntılarına gireceksiniz mutlaka. Ama buna girmeden bu Fransa'daki yasa değişikliğinin hemen duyarlılıkla yapılması açıklamanızdan esinlenerek şunu sormak istiyorum. Yani bizim anayasamızın 90. maddesine göre aslında bizim iç hukukumuzda bir yasal düzenleme olsa, hatta anayasal bir düzenleme olsa, Anayasa 90 sona göre Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği bu karardan sonra ikisi arasındaki çelişki de Türk yargısı ve nihayet bireysel başvuruları inceleyen Anayasa Mahkemesi nasıl davranacak? Yani nasıl davranmalıdır?
Bunun cevabı şu, sizler de çok iyi biliyorsunuz zaten, artık dinleyicilerimiz de alışmıştır herhalde, sürekli konuşuyoruz bu konuları, ama 90. maddenin 5. fıkrası gereği eğer bizim kanunlarımızdaki, mevzuatımızdaki bir uygulamayla, bir maddeyle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve uygulaması, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bağlayıcı kesin kararları çelişmesi halinde o kararlar ya da sözleşme esas alınır. Dolayısıyla da, çünkü biliyorsunuz usulüne uygun yürürlüğe girmiş temel hak ve özgürlüklere ilişkin sözleşmelerin anayasaya aykırılıkları da iddia edilemez. Ve kanunlarla çatıştıklarında da o sözleşme hükümleri ve onların uygulanmasına ilişkin içtihat esas alınır. Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtihadını Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden ayrı düşünemezsiniz. Çünkü pek çok olayda biz de biliyoruz ki Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gelişen şartlara göre kendisini içtihat yoluyla adapte eden ve sürekli kendini yenileyen bir içeriğe sahip aslında. Ve bunu da içtihat eliyle yapıyor. Kapsamını içtihat geliştiriyor. Örneğin 10. maddede bilgi alma hakkı söz konusu değildir normalde. 10. maddeyi okuduğunuzda bilgiye erişim hakkı çerçevesinde bir şey yazmaz. Ama bilgiye erişim hakkı 10. madde kapsamında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihadıyla geliştirilmiştir. Pek çok durumda bu şekilde geliştirilmiştir. Dolayısıyla Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni içtihadından ayrı olarak yorumlayamayız. Kaldı ki zaten 299. maddeyle ilgili vermiş olduğu bu içtihat tamamen 10. maddenin Tertemiz uygulamasıdır. Neden tertemiz uygulaması diyeceğim? Çünkü zaten 19 Ekim 2021 tarihli Vedat Şorli kararına gelene kadar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde zaten var olan ve uygulanmayı bekleyen Bakanlar Komitesi önünde Artun ve Güvener kararımız ve dava grubumuz vardı zaten. Şimdi Artun Güvener davası 2001 tarihli bir başvurudur, 2007 tarihli bir karardır. Artun ve Güvener'de de Cumhurbaşkanı'na hakaret söz konusuydu. İşte eski TCK 158 kapsamında tabii. Burada da aynı sonuca varmıştı. Şimdi aklın yolu bir, içtihadın da yolu bir. Vardığı nokta da bir. Dolayısıyla burada Cumhurbaşkanı'na özel bir koruma sağlanması, her ne kadar devleti temsil eden kurumları korumak, itibarını korumak önemli olsa da bunu zaten Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de kabul ediyor. Fakat bunun hakaret üzerinden özel bir korumayla, ayrı bir kanun maddesiyle özel bir koruma şeklinde ihtas edilecek bir suçla olmaması gerektiğini, olması halinde de ifade özgürlüğünün ihlal edileceğini söylüyor. Çünkü ortada bir hakaret suçu zaten var şu an ceza kanunlarında. Yani bu Fransa'da da var. Dediğim gibi ama...
Özür dilerim Duygu Hanım. Hakaret suçu, hakareti suç olarak kabul eden bir yasal düzenleme Türk hukuk konulu Türk cezasında var ama ayrıca kamu görevlilerine hakaretle ilgili ağırlaştırıcı bir düzenleme de var. Yani 125.3'te ayrıca.
Şu an zaten Fransa'daki durum, dediğim gibi para cezaları orada. Fransa'daki durumda Cumhurbaşkanı da diğer kamu görevlileri gibi bizdeki kamu görevlisine hakaret olarak düşünün. 125.3 çerçevesinde onun içinde değerlendiriliyor. Artık Fransa'da ayrı bir Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu yok. Hepsi kamu görevlisine hakaret çerçevesinde değerlendirilen fiiller oluyor. Fakat dediğim gibi bunların da bir hapis cezası söz konusu değil. Şimdi Vedat Şorli davasına gelirsek, az önce Artun Güvener davası ve dava grubunun hala Bakanlar Komitesi önünde icra beklediğini söylemiştim. Şimdi Vedat Şorli davasındaki ihlal kararı 299 açısından emin olun göz göre göre geldi. Bunun altını çizebilirim. Göz göre göre geldiğinin en büyük kanıtı da kararda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 46. maddesi gereği bu mevzuatı uyumlu hale getir şeklinde bir ifadenin de kararın içine bizzat derç edilmiş olması. Bakanlar Komitesi önünde Haziran ayında bir şey gerçekleşti, oturum gerçekleşti 7-9 Haziran'da. Bu 7-9 Haziran'daki oturumda, Bakanlar Komitesi önündeki bu izleme oturumunda 299. madde ve 125. madde ile alakalı, yani hakareti düzenleyen madde ile de alakalı, ayrıca kamu görevlisine hakaret de bunun içerisine giriyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile uyumlu hale getir, hala içtihadı uygulamadın şeklinde zaten bir ihtarı vardı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin. Bakanlar Komitesi önünde derdest olan Artun ve Güvener dava grubunda. Hükümet buna karşı şunu söylüyordu. Biz insan hakları eylem planı yaptık. Şimdi insan hakları eylem planı yaptık diye cevap veriyor hükümet ama insan hakları eylem planında sizler de takdir edersiniz ki açık bakabilirsiniz. Ne 125. maddeyle alakalı ne de hadi 125'i de geçtim 299. maddeyle alakalı tek bir iyileştirme, uyumlaştırma çalışmasına ilişkin bir hedef yok. Şimdi buna rağmen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önüne soyut gerekçelerle biz eylem planı yapıyoruz, bunu uygulayacağız, etkin şekilde uygulayacağız diye aksiyon planında bir bildirim yapılıyor. Bunun üzerine artık Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de zaten önüne gelen 299. madde kapsamındaki bu şikayeti artık göz göre göre bir ihlal kararıyla hem de sert bir ihlal kararıyla hükümetin önüne koymuş oldu. Vedat Şorli davasına çok kısa gelirsek, Vedat Şorli davası aslında şu an bizi dinleyen bütün yurttaşların, herkesin, uygulamacıların da şimdi söyleyeceklerimi duyduktan sonra bu benim başıma gelen, bu benim müvekkilimin başına gelen, bu geçenlerde bizim komşunun başına gelen diyebileceği kadar basit bir olay. Nedir bu? İşte 2016'da bir ihbar geliyor Facebook hesabı ile ilgili başvurucunun. Hemen bir açık kaynak araştırması yapılıyor emniyet tarafından. Bu bizim sanal devriye dediğimiz açık kaynak araştırması. 2017 tarihinde yapılan bu açık kaynak araştırmasında başvurucunun geriye doğru bütün sosyal hesaplarında, sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlara bakılıyor. Ve iki tane paylaşım bulunuyor. Bakın 2017 açık kaynak araştırmasının yapıldığı tarih, 2014 tarihli bir paylaşım, bir Facebook paylaşımı ve 2016 tarihli bir Facebook paylaşımı Cumhurbaşkanı'na ilişkin olarak. Şimdi bu iki paylaşımdan yine söylüyorum 3 yıl öncesine gidiyor bakın sanal devriye, açık kaynak araştırması 2014 tarih. Karar 2019 tarihinde veriliyor. Bu arada mahkumiyet kararı düşünün. 5 yıl öncesine ilişkin bir paylaşımdan dolayı. 2017 tarihinde bu emniyet araştırması tamamlandıktan sonra başvurucu gözaltına alınıyor. Bakınız münferit bir vaka değil. Başvurucu Cumhurbaşkanı'na hakaretten sosyal medya paylaşımı sebebiyle gözaltına alınıyor. Başvurucu tutuklanıyor. 2 gün tutukluluk süresi. Hatta şu an zannediyorum ki gidin ceza infaz kurumlarında da konuştuğunuz zaman ki Cumhurbaşkanı'nın hakaretle alakalı İstanbul'da Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yüksek güvenlikli ceza infaz kurumunda tutukluluk süreci geçiriliyor bu arada Cumhurbaşkanı'nın hakaret suçundan ve asgari şöyle söyleyeyim size bir ay asgari bir ay tutukluk alıyor. Şimdi burada iki gün tutukluk almış. Buyurun.
Bu arada yani paylaşımların 5 yıl önceki bir paylaşım nedeniyle bu gözaltı tutukluğu ve mahkumiyet kararı verildiğini söylediniz. Aslında izleyicilerimize şunu da söylemeliyiz ki aslında 299. maddeyle ilgili kamu davası açılabilmesi hatta soruşturma açılabilmesi için izin gerekiyor. Bu böyle bir izin. Ve bu izin gerekçesi de bu eylemle suç olup olmadığı meselesi değil. Bununla ilgili bir dava açılmasında kamusal bir yarar olup olmadığı veya kamunun böyle bir dava açılması halinde zarar görüp görmeyeceği. Şimdi 5 yıl evvelki bir olayı tekrar böyle gündeme getirmek bana göre başkanına hakaretle ilgili de olsa böyle bir iddiayla da olsa kamusal bir yarar getirmez diye de düşünüyorum. Yani o tarihi verdiğiniz için bu izin meselesini de hakikaten söylemek ifade etmek istedim.
Çok önemli bir şey söylediniz aslında. En büyük problemlerden bir tanesi de zaten yargıya ya da soruşturma makamına gelene kadar aynı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin söylemiş olduğu bu denge değerlendirmesini, ifade özgürlüğü değerlendirmesini Adalet Bakanlığı izin talebi kendisine verildiğinde, kendisine geldiğinde yapsa biz zaten bu süreçleri yaşamayacağız. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu açısından her ne kadar şunu diyorlar, 299'da biz Adalet Bakanlığı'na izin prosedürü getirdik. Aslında bu bir denge mekanizması, yani engelleyici mekanizma. Hayır, bu şekilde çalışmıyor, üzgünüm bu suç açısından. Şimdi 301'de de değişiklik oldu biliyorsunuz. Oradaki durum daha farklı. Orada dava sayıları da daha azaldı. Orada etkili olabilir Adalet Bakanlığı'nın izin, oradaki prosedür daha doğrusu. Ama farklı bir prosedür zaten ama 299. maddedeki Adalet Bakanlığı'na izin prosedürü otomatik bir onay makamı tarafından olarak işliyor. Eğer Adalet Bakanlığı bu dengeyi kursa, zaten en başta bu konuyu kapatsa, adil denge analizini yaparak, ifade özgürlüğü analizini yaparak, zaten savcılıklarda bu durum dava yoluna gitmeyecek, gözaltına gitmeyecek, tutuklamaya, yani gözaltına büyük ihtimal en başta gider, tutuklamaya da gider diye düşünüyorum. Çünkü ilk başta zaten tutuklama olduktan sonra soruluyor baktığınız zaman. Dolayısıyla burada böyle bir problemimiz var. Bu bir iki kişinin, münferit kişinin başına gelen bir olay değil Vedat Şorli davası. Bugün hala bakınız burada hükmün açıklanması geri bırakılmış. 11 aya indirilmiş ceza. Zaten bir yıldan başlıyor. Aleni olan durumlarda, sosyal medya durumunda arttırılıyor. Daha sonra da işte sanığın iyi hali, duruşmadaki hali vesaire bir yılın altına indiriliyor. Kişi aslında tutuklu kaldığıyla infaz edilmiş oluyor. Daha sonra hükmün açıklanması geri bırakılıyor. Yani hükmün açıklanmasının geri bırakılması müessesesi aslında yargının biraz şey olarak kullanması oluyor. Yani iki taraf da yanmasın, mahkumiyet de vermemiş oluyorlar. Ama itiraza tabi ve itiraz esasa ilişkin bir itiraz değil hükmün açıklanmasının geri bırakılmasında. Dolayısıyla da zaten burada hükümet diyor ki, burada iç hukuk yolu tüketilmedi, yani HAGB verildi zaten. Daha henüz hakkında bir karar açıklanmadı. Şimdi bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından kabul edilen bir argüman değil. Çok önemli paragrafları var. Mesela bir 29. paragrafı var okuduğunuz zaman, tamamen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasıyla alakalı. Çünkü diyor ki, her ne kadar bu olayda hükmün açıklanması geri bırakılmış olsa da denetim süreci boyunca başvurucu üzerinde bu durumun oluşturabileceği caydırıcı etki göz önünde bulundurulduğunda, ifade özgürlüğünün ihlal edilmesi sebebiyle ilgilisinin doğrudan zarara maruz kaldığı ceza yargılamasının sonuçlarını gidermek ve önlemek için diyor, hükmün açıklanmasının geri bırakılması tedbirinin elverişli olmadığını söylüyor. Bakın, bu müthiş bir tespit. Ve şunu da söyleyeyim, özellikle sosyal medyayla orada paylaşım yapan kişilerle alakalı olarak, siz hükmün açıklanmasını geri bıraktığınızda başka bir sosyal medya paylaşımı yüzünden tekrar hakkında bir soruşturma başlatıldığında ve mahkum olduğunda bütün hükümler açıklanır. Dolayısıyla bu gerçekten elverişsiz bir yöntem. Yani ceza yargılamasının sonuçlarını gidermeye yarar bir yöntem değil. Bu zaten ayrı bir garabet, hükmün açıklanmasının geri bırakılması, ama bizim konumuz değil. Fakat bu davada da, yani ceza Cumhurbaşkanı'na hakaret suçuyla alakalı davalarda da HAGB'ye hükmediliyor. Tamam da HAGB demokrasinin kılıcı gibi o kişinin başında durmaya devam ediyor ifade özgürlüğü üzerinde zaten. Ve bu kişi hakkında bir mahkumiyet kararı var. Sadece açıklanmamış. Bir ay sonra, iki ay sonra hakkında başlayacak yeni bir soruşturmayla bunun açıklanmayacağı ne malum? Demokrasinin kılıcı gibi bu kişiler bu şekilde yaşamaya mahkum edilmiş oluyor aslında. Bir de bir şey daha söyleyeceğim yine bu kararın önemiyle alakalı olarak. Şimdi 43. paragraf da çok önemli. Şunu söylüyor, müdahalenin gerekliliğine ilişkin olarak bir değerlendirme yaptığım zaman diyor, 125. maddede zaten bir hakaret rejimi var diyor. Hakaret, Türk Ceza Kanunu hakarete ilişkin 125. maddesi. Bundan diyor daha yüksek düzeyde bir koruma sağlayan 299. madde ihdas edilmiş. Ya tamam da diyor ki, her ne kadar tamam devleti temsil eden kurumları korumak önemli olsa da, buradaki çıkarla devlet başkanı hakkında bilgi verme, görüş açıklama hakkı açısından da bakıldığında bu ikisi arasında da bir ayrıcalık ya da özel bir koruma verilmesini haklı çıkarabilecek bir madde değildir diyor. Özel bir suç ihdas etmek. Dolayısıyla bunu sadece bu davada söylemedi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Vedat Şorli davası bir ilk değil. Bunu Fransa'ya karşı yabancı devlet başkanı ile ilgili Colombani davasında, İspanya'ya karşı krala hakaretle ilgili Otegi Mondragon davasında, Türkiye Artun ve Güvener davasında, E.ON Fransa davasında, yine Türkiye Pakdemirli davasında. Bakınız, bir tazminat davasıdır Pakdemirli davası. Çok yüksek oranda bir tazminat davasıdır. Ve burada da aynı şeyi tekrarlamıştır Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Cumhurbaşkanına özel bir koruma, yani devlet başkanına özel bir koruma sağlamak için gerçekten bir haklı kılacak meşru bir gerekçe olamaz. Zaten bir ortak hakaret rejimi var. Şimdi burada şunu söylemek doğru olur. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin sonucundan bahsedeyim biraz da. Sonra da belki şeyden bahsedebiliriz. Daha önce de sizinle konuşmuştuk. Şu an meslektaşlarımız ya da yurttaşlarımız ne yapabilir önlerindeki davalarla ilgili? Bununla da ilgili bir pratik tavsiyede bulunmak isterim naçizane bir hukukçu olarak. Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu davada bir kere demokratik toplumda gerekli olmadığına karar verdi buradaki müdahalenin. Ama yine mesela 47. maddeye bakabilirler belki. Şunu söylüyor çok açık bir şekilde 47. paragrafı. Suç teşkil eden konularda Cumhurbaşkanı'na daha fazla koruma sağlayan özel bir hüküm kapsamında başvurucuya cezai bir yaptırım uygulanmasının sözleşmenin ruhuyla bağdaşmayacağının altını çizmiş ve demiş ki buradaki verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması dahi olsa buradaki uygulanan yaptırım demokratik bir toplumda gerekli değildir. Meşru amaçla da orantılı değildir diyor. 46. madde kapsamında da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin herkes okuyabilir. 54. paragraftır ve atıp yapabilir aynı şekilde. Diyor ki bu 299. maddeyi bir şekilde 10. maddeyle uyumlu hale getir. Şimdi şunu söyleyebilirsiniz. 299 kalkmalı.
Duygu Hanımcığım, çok vaktimiz bitti gibi bir şey. Evet. Son bir cümleyle isterseniz toplarsanız sevinirim.
Şimdi Venedik Komisyonu da bununla alakalı bir rapor yayınladı 2016'da. Zaten kararda da göreceksiniz. İnsan Hakları Komiserinin yine Birleşmiş Milletler İfade Özgürlüğü Özel Raportörünün de bu konuda raporları var. 299'un kaldırılmasıyla ilgili ve her ihtimalle yani suç olmaktan çıkartılması ayrı bir mesele ama zaten bu konuda bir hakaret düzenlemesi olduğu ve bu çerçevede de değerlendirilebileceğine ilişkin bir değerlendirme var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de zaten bunu uyumlu hale getiriyor. Bakanlar Komitesi de aynı şekilde yıllardır devam eden Artun ve Güvener dava grubunda bunu söylüyor. Şimdi meslektaşlarımız ne yapabilir? Hakkında dava açılmış olan kişiler ne yapabilir? Bir cümleyle bunu söyleyeyim. Benim sizlere tavsiyem bu kararın tercümesini yargılama yapılan davalara lütfen sununuz. Burada özellikle bahsettiğim paragraflardan bahsederek savunmalarınıza ek yapabilirsiniz. 299. madde çerçevesinde ceza yargılamalarının ifade özgürlüğüyle bağdaşmadığını ifade edebilirler. Ve bu kararın gayri resmi tercümesini şu an internetten bulabilirler zaten. Gayri resmi tercümesini kullanabilirler. Her ihtimalde gayri resmi tercüme ile yetinmeyebilir. Mahkemeler her ihtimalde Adalet Bakanlığı'nın Uluslararası Hukuk Dışişler Genel Müdürlüğü'nden kararın tercümesinin dosyaya intikalini isteyebilirler. Bir emsal olarak bunu gösterebilirler. Şunu söyleyebilirler, yani bu karar bizi ilgilendirmez, bu Vedat Şorli ile ilgili bir karar diyebilir belki. Bizi dinleyenlerden de bunu diyecekler olabilir ya da mahkemeler bunu diyebilir. Hayır, tam tersine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Vedat Şorli davası çok açık şekilde 54. paragrafında da söylediği gibi artık bütün Cumhurbaşkanı'na hakaret yargılamalarını etkileyen bir karardır. Çünkü açıkça hükümete bu davalara sebep olan bu maddeyi değiştir, bu maddeyi uyumlu hale getir tavsiyesinde bulunulmuştur. Teşekkür ediyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Zamanımız kalmadığı için izleyicilerimize yeni bir hukuk güvenliği programında buluşmak üzere diyelim. Ve İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkez Başkanımız Sayın Tuğçe Duygu Köksal'a teşekkür ederim. Değil mi Aynur Hanım?
Evet, ben teşekkür ederim.
Herkese hoşça kalın diyelim.
Hoşça kalın.
Hukuk Güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel.